Ayrım 14.
Yakalanırsan vururlar seni. Bırak saçmalamayı. Neden vuracaklarmış? Dinle beni. Ben Bulgar mandırasına gideceğim. Herifin haber verip vermediği yarım saate kadar, bilemedim bir saate kadar anlaşılır. Gelirlerse hiç korkma. Muhtarı iste. Muhtar olmayınca aratmam evi dersin. Beni sorarlarsa, bilmiyorum, Almanya'ya gitmiş galiba dersin. Hemen bu odada lamba yok. Perdeleri aç. Ben basıldığımızı anlarım. Saatine baktı. Bir saate kadar kimse gelmezse yok bir şey demektir. Ama biz gene sabahı bekleyelim bu gece. Yarın erkenden gideriz beraber. Nereye? Hayır, hiçbir yere gidemem ben. Enver'e kim bakar? Canım, ölmeye gitmiyoruz. Birkaç günlüğüne. Olsun. Annem bakamaz çocuğa. Ben gidemem. Peki, peki. Düşünürüz. Dinle beni şimdi. Korkmayacaksın. Yanağını öptü, saçını okşadı. Bittin. Nedir bu çektiğin benden? Neriman acıyla gülümsedi. Çıplaklığıyla büsbütün güçsüz oluvermişti. Cemil karısına yüreği parçalanarak bir an baktı. Eğilip çıplak omzunu öpecekken vazgeçti. Selime teyzenin odasından anlaşılmaz konuşma sesleri geliyordu. Paşa amcanın iğreti verdiği yağmurluğu alırken içeride Enver'in anneannesine şımardığını anlayınca birden kızdı. Bacaklarından tutsam şunu çarpsam duvara, çarpsam. Aklından geçirdiğini sanki gerçekten yapacakmış gibi dehşete kapılarak kendisini hemen sokağa attı. Kapıyı yavaşça kapattı. Sırtını kanada dayayıp soluk soluğa yolun iki yanını dinledi. Gece yağmur bulutlarıyla sıkıntılıydı, karanlıktı. İnsanı kuşkulandıracak garip bir sessizliği vardı. Bir ara hiç beklemeden iskeleye inmeyi, köşke dönmeyi tasarladı. Selime teyzenin evhamıyla gerdek gecesi gelini yüzüstü bırakıp savuşmayı göze alamadı. Gölgeden gölgeye geçerek yokuşu inerken yarı yerde durup döndü. Mahallenin üst üste yığılmış tahta evlerinde Selime teyzenin odasındakinden başka ışık yoktu. Neriman'ın diri çıplaklığını anlatılmaz bir açlıkla özledi. Başı dönmüş gibi gözlerini bir an yumdu. Aşağıda bostanların arasında durakladı. Bulgar mandırasının kapısını çalmanın evde düşündüğü kadar kolay olmadığını anlamıştı. Köpekler hep birden ürümeye başlayacaklardı. Bu gürültü bekçilerin, polislerin, mahalledeki hacı bakkal gibilerin dikkatini çekebilirdi. Top ağacına çıkan yolun yarısındaki susuz çeşmenin yalağına oturdu. Ceplerini dalgın dalgın aradı. Sigara paketini evde bırakmıştı. Buna şaştı. Sonra kendisini ayıpladı. Makedonya'dan bu yana en sıkışık durumlarda bile tütünüyle ateşi üstünden eksik etmemişti. Gerdek gecesinin şaşkınlığı hepsinden baskın demek diye kızgın kızgın sırıttı. Savaş meydanlarında tütünle ilgili bazı anılarını hatırladı arka arkaya. Bir aralık cebinde ne kadar para bulunduğunu düşündü. Odadan çıkarken hatırlamamış değildi ama kızın perişanlığı karşısında istemeyi göze alamamıştı. Yanılmıyorsa 2 altınla 7 kağıt lira, biraz da bozuk para olmalıydı üstünde. Bir an telaşlandı. Sonra çok parayla görecek hiçbir işi olmadığını düşünerek rahatladı. Bu kopuk kopuk düşüncelerin birinden ötekine geçerken tütün isteği hep araya giriyor, can sıkıntısını arttırıyordu. Karşı tepedeki evlerden birinde bir pencere apansız aydınlanınca irkilerek kendine geldi. Neriman'la kararlaştırdıkları işaretti bu. Ev basılmıştı. Soluklarını keserek çocuk kadın bağırtıları bekledi. Yarı doğrulmuş, gözlerini karşıya dikmişti. Hiçbir şey görülmüyor, ses duyulmuyordu. Üst üste devrilen resimler gibi nalçalı kunduraların ezdiği çocuk başları, kadın çıplaklıkları, evin mahremliğini kirleterek şuraya buraya atılan iç çamaşırları görür gibi oldu. Yaşlı bir gemi gövdesini acımasızlıkla döven iri dalgalar gibi kızgınlık yüreğine vuruyor, şakak damarlarında zonkluyordu. Neriman'ın sarıldığı örtüyü birisi çekiyormuş, bunu kendi gözleri önünde erkeklik onurunu kırmak için inadına yapıyormuş gibi geldi. Atılmak için davrandı. Bir yandan el yordamıyla yere düşürdüğü yağmurluğu arıyor, bir yandan iki şarjörle neler yapabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Birden sıcak bir odada sevdiği kadının dizi dibinde dürbünle çevresine bakan adamın sorumsuz rahatlığından Reşit Bey'in kıstırılmışlığına geçtiğini anladı. Kaç kişidir evi basanlar? 5, 10, 15, hadi diyelim 20. Nazmi olsa, patriot, atıf, maksut olsa ya da savaşlarda denediğim bir çavuşla 3-4 Mehmetçik, sezdirmeden yanaşır basardık herifleri, bitirirdik. Makedonya'da böyle küçük baskınları kazandıktan sonra duyulan kibirli sevinci birkaç kere tatmıştı. Basılıp tepelenenlerin yerinde olabileceği neden aklına hiç gelmez adamın. 20 yaşın iyimserliğinden mi? Elini yüzünden geçirdi. Nazmi olsaydı bırakır mıydı karısını düşmana? Tek başına dalıp dağıtıp kızı bileğinden tutarak çekip çıkarmaz mıydı? Nazmi'nin çok körpeyken ölmesinde güçlü bir ölümsüzlük vardı. Bunun nasıl bir ölümsüzlük olduğunu araştırdı. Böyle bir şey Nazmi'yi bu kadar iyi tanıyan topçu Cemil Yaşar'sa söz konusu edilebilirdi. Yağmurluğu almak için çömeldiğini, sonra da öylece kaldığını fark edince bunun ne kadar sürdüğünü, yılgınlığın sınır çizgisinde bocalayıp bocalamadığını şiddetle araştırdı. Evden bir bağırtı gelirse tabancasını çekip naralanarak saldıracak mı? İyi ama düpedüz aptallık bu. Arada bir soluklarını tutup eve kulak vererek her geçen dakikayla erkeklik onuru biraz daha yaralanarak bekledi. Neden sonra sesler duymaya başlayınca ne davrandı ne de daha çok üzüldü. Sanki rüyada gibiydi. Sessiz gelenler gürültüyle defolup gittikleri halde ciğerlerini sıkıştıran ağırlık göğsünden kalkmamıştı. Bir an eve gitmeyi geçirdi aklından. Sonra düşman karşısında yüzüstü bıraktığı Neriman'la karşılaşmayı göze alamadı. Yokuşu soluk soluğa çıktı. Bu çıkışta Reşit Bey'in tanındığını ya da polise haber verildiğini anladığı anda düştüğü çaresizliğin tıpkısı vardı. Neriman buna ayaklarını yere vurup tepeleri aşmak, çok uzaklarda bulunmak isteği demişti. Yokuşun üstündeki düzlükte kendisini büsbütün tek başına, büsbütün güçsüz, büsbütün onuru kırılmış buldu. Büyük konağa kıvrılıp caddeye çıkınca yalnızlık duygusu birkaç kat artmıştı. Avuçlarının terini yağmurluğa sert sert sildi. Durup ceplerinde cigara aradı. Dişlerinin arasından sövdü. Bir cigara yaksa sinirlerinin yatışacağına emindi %100. Ancak o zaman nereye, niçin gitmekte olduğunu da düşünüp bulabilecekti. Rum bakkal çekmecede bozuk para arıyordu. Cemil paketi açıp cigara yakmayı akıl etmemişti. Ancak çıkarken ateşi olmadığını hatırladı, kibrit istedi. Çöpü kızgınlıkla kutuya vurup kırdı. Bakkala dişlerini göstererek düşmanca sırıttı. Tütünün ilk nefesi damarlarında keskin içki etkisi yapmış, başını hafifçe döndürmüştü. Harp okulunu görünce ölçülü adımlarla yürüdüğünü, ellerinin ceplerinde olduğunu, ıslıkla harbiye marşını çaldığını fark etti. Köprüde tanınma tehlikesini aklına getirmeden vapur tarifelerine baktı. Tramvayla Beşiktaş'a gidip sandalla karşıya geçti. Saat 10'a geliyordu. "Çek bakalım Erenköy'e," diyerek bir arabaya bindi. Şu anda eski köşkteki yatağına uzanmaktan başka hiçbir şey istemiyordu. Hem ruhuyla hem de etiyle kemiğiyle yorgundu. Kıza kötü davrandıysa dövdüğü adamın başkomiser olan ağabeyisi Mustafa herifi öldürecekti. Bunu nerede, ne zaman kararlaştırdığını bilemiyordu ama dünyanın öbür ucuna gitse, aradan 100 yılda geçse öldürecekti, o kadar. Selami Çeşme'den sonra sokak feneri bulunmadığı için yaşlı paytoncunun kambur sırtı arada bir aydınlanmaz olmuştu. Atların tırısla götürdükleri arabadan nemli geceye boğuk çıngırak sesleriyle ıslak meşin kokusu yayılıyordu. Basıldık diyeceğim. Bunu da mı yüzüne gözüne bulaştırdın cehennem, Allah belanı versin diyecek doktor. Paşa amca umursamaz. Patriot öfkeden delirir ama belli etmez. Kız yarın Enver'i alıp köşke gelsin. Yahya Hoca pürüzlü işleri düzeltir yavaş yavaş. Patriot'u da alır atları Salihli'deki Kuşçubaşı çiftliğine. Bir cigara yaktı. Ben basıldık diyeceğim. Doktor vay namussuzlar vay diyecek. Paşa amca nerelere kadar çıkıp nerelere düştüğümüzü düşünerek kahrolacak ama belli etmemeye de çalışacak. Patriot gülecek bir zaman. Meraklanma, düzelecek bunlar yakında cancağızım diye dirseğiyle karnıma dokunacak. Erenköy'ün neresine efendi? Şaşkın bakkalda bırak. Atlar hep tırısla gidiyordu. Araba sarsılıyordu ikide bir. Çıngırak sesleri gecenin içinde taşa düşen iri su damlaları gibi dağılıyordu. Şaşkın bakkalda inip arabanın biraz uzaklaşmasını bekledi. Sonra uygun adımlarla cadde bostana doğru yürümeye başladı. Yorgun değildi hiç. Bir köpek uludu uzaktan, bir horoz öttü. Köy yakın diye gülümsedi. Ethem Efendi sokağının ağzına yaklaştığı zaman ileride sapaca iskele yolunun köşesinde iki büyük karaltı görerek durdu. Savaşçı içgüdüsüyle cigarayı atıp üstüne bastı. Gerileyip bir ağacın gölgesine girdi. Hiç rüzgar yoktu. Köpek ulumaları kesilmişti. Sessizlik uzadı bir zaman. Yüklü manda arabaları mı bunlar, nedir yükleri diye düşünürken bir yabancı kelime kırbaç gibi şakladı. Nedir, basıldı mı bizimkiler? Farkına varmadan elini tabancasına atmış, yağmurluğun önünü koşacak gibi toplamıştı. Tam sırasında yetiştin, aferin cehennem. Tabancayı kılıfından çıkardı. Güven tetiğini indirip yan cebine soktu. Altında durduğu ağacın gölgesinden öteki ağacın gölgesine hiç gürültüsüz geçti. Kafası, sinirleri, usta savaşçı alışkanlıklarında dengelerini bulmuşlardı. Dövüşürlerse en uygun sırada geriden saldırırım, yarar çıkarlar. Soluğunu keserek kulak verdi. Saklandılar mı zamanında acaba? Kalfa kapıda oyalanırken arkadan çıkıp savuştular mı? Böyle bir iş olursa gün doğmadan binbaşı Şükrü Bey'in Kazasker'deki evinde toplanmaya çalışacaklardı. Sessizlik uzuyordu. Ethem Efendi'den girip arkadan dolaşarak karşı kaldırıma geçmeyi, caminin avlusundan denize bir yol bulup köşke yanaşmayı tasarladı. Köpek ulumaları, horoz sesleri yeniden başlamıştı. Bundan hemen yararlanıp yürüyecekti ki karaltıların bulunduğu yerde bir elektrik el feneri çakıp sönmüş, köşkün sokağında gürültü başlamıştı. Yolun ağzındaki karaltılar, asker kamyonları güçlü farlarını birden yaktılar. Köşe gündüz gibi aydınlandı. Cemil yabancı üniformaların arasında Doktor Münir'i, patriotu, paşa amcayı tanıyınca bataryasının İskilipli Kürt çavuşu gibi elini iki kere dizine vurdu. Üç mahpusun çevresinde 20'ye yakın İngiliz silahlı, 4-5 tane de üniformalı Türk polisi vardı. Cemil bir anne yapacağını düşündü. Bu gece ikinci defadır ki çaresizlikle karşılaşıyordu. Cebindeki tabancanın sapını sıkan eli titremeye başlamıştı. Mahpuslarla yakalayanları alan kamyonlar büyük bir gürültüyle yola çıktılar. Kadıköy'e doğru uzaklaştılar. Cemil, 17 yaşındayken kapatıldığı taş kışlanın yeraltı hücresinde bile bu kadar umutsuz bir yalnızlık duymamıştı. Şu anda gidecek hiçbir yeri, yapacak hiçbir işi yoktu. Ne önü denizdi, ne ardı tren yolu. Burada dilini bildiği insanlar da oturmuyordu sanki. Çevresini düşmanlar bile çevirmiş değildi artık. Üst üste bıyıklarını sıvazladı. Uzaklaşan kamyonların bıraktığı ölü sessizliğin ötesinden köpek seslerini, horozları duyarak kendisine geldi. Tam cigara yakarken iskele yolundan bir gölgenin çıktığını gördü. Günnihal Kalfa'dır, tamam, ne olup bittiğini öğreniriz diye düşünerek yürüyeceği zaman bekçi sopasının taşta çıkardığı sesle durakladı. Ne yapacağını araştırarak kibrit kutusuyla çenesini kaşıdı. En iyisi bekçiye görünmeden istasyonu tutmaktı. Bir gün lazım olacağını düşünüp son trenin saatini öğrenmediği için kendi kendine kızarak geriledi. Bekçi yaklaşıyordu. İstasyona gitmeye karar verdiği halde bir cigara yakarak sakin adımlarla caddeye çıktı. Merhaba bekçi, tamam mı iş? Bekçi iyice sokuldu. Cemil'i tepeden tırnağa süzdü. Bilemedim ben seni. Hangi işi sordun? Kimsin? Siyasi kısım, tahari başkomiserlerinden İbrahim. Dördüncü suçluyu buldular mı? Bekçi hep öyle şüpheli bakıyordu. Sen de kamyonla mı geldindi? Kamyonla. Neden gitmedin? Kaç yıllık bekçisin sen? Biz mi? Bekçi biraz durakladı. Çok değil, 4 aylık. Askerdim baruthanede. Amcanın gediğidir burası. Acemi olduğum belli. Heriflerin dördüncü arkadaşları kimin evinde saklanabilir? Bilmem. Burası kibar yatağıdır komiserim. Öylesini saklayacak it takımı oturmaz burada. Yok canım, oturmaz da doktor necilik? İddiaçı saklamaz benim bildiğim Münir Bey. Laf mı şu? Bir yalan söylemeli ama enine boyuna uydurmalı. İddiaçılardan çok çekmiş bu Münir Bey. Polis Murtaza Efendi'ye sor anlatsın. İçini çekti. Kaç gündür buralarda İngilizler dolaşmaktaydı da neyin nesi demekteydim. Sezeydim. Kendisini topladı. Sezemedik ne fayda. Herifler doktora muayeneye gelmişler. Bizim doktor Münir Bey'in gelenleri çay içirmeden salıvermediğini nereden bilsin İngiliz gavuru? Söyledim. Yanlarında bizden bir komiser daha vardı senin gibi. Etme beyim, iş bunların bildiği gibi değil dedim. Tersledi bizi. Uyuyun bakalım, hepinizi ipe çeksinler de görün gününüzü diye bağırdı. Yahu, sen mi bilirsin biz mi biliriz? Nerede bunların öbür arkadaşı diye sıkıladı bizi. Yok dedim. Araba bulabilir miyim biraz beklersem? Bah dişi, rastlarsan ne güzel. Son tren kaçta? Tren mi kaldı komiser bey, son tren gitti çoktan. Cemil bekçiye cigara verip yürüdü. Gerdek gecesinde uğradığı uğursuzluk yarı yarıya iyi şansa dönüyordu. Nikah bu gece kıyılmasaydı şimdi kendisi de İngiliz kamyonunda olacaktı. Arap Maksud'un kara suratını görmeli, kızar ki babaları tutup dinden imandan çıkmacasına. Arap Maksud'u hatırlamak içinde debelendiği şaşkınlığı birden dindirmiş, yüreğini sakinleştirmişti. Adımlarını açtı. Dengeli yürüyüşünü hiç bozmadan tam 2 saatte Üsküdar'ı tuttu. Yolda bir iki devriyeye rastlamıştı ama kimse nereden gelip nereye gittiğini sormamıştı. Sorsaydılar, karakola götürmeye kalksaydılar ne yapacaktı? Bunu düşünmek istemedi. Düşünmemeyi de pek güzel becerdi. Bu 2 saatte hemen hemen bütün hayatını gözden geçirmiş, şimdiye kadar bir kere bile aklına gelmeyen en eski çocukluk anıları sanki bir başkasının yaşayışından bilmediği parçalarmış gibi kendisini şaşırtarak gözlerinin önünden geçmişti. Üsküdar iskelesinde açık bir kahve bulamayınca bekleme yerine girdi. Sıralarda birkaç kişi uyuyordu. Üst üste 2 salep içti. Sıcak salep iyi gelmiş, yorgunlukla bastıran uyku biraz dağılmıştı. İlk vapura 2 saat vardı. Bir zaman dolaştı. Nerimanı da, yakalanan arkadaşları da uzun boylu düşünemiyor, araya hiç ilgisi yokmuş gibi görünen başka anılar, fikirler, duygular karışıyordu. Arada bir hım hım sesiyle sayıklar gibi tenhalığa seslenen Arnavut salepçinin rahatlığına imrendi. Hava gittikçe soğuyordu. Bekleme salonuna girip oturdu. Sırtını katı tahtaya inatla bastırdı. Uykuyla boğuşmaya başladı. Dalıyordu ki gözleri uykusuzluktan kızarmış bir polis bekleme salonunun kapısından baktı. Cemile uyuyanları göstererek ne sefalet anlamına başını sallayıp çekildi. Birini aradığından şüphelendirecek hiçbir şey yapmadığı halde Cemil kuşkulanmıştı. Hemen kalktı, gezinir gibi dışarıyı gözetledi. Polisi göremeyince enikonu telaşlandı. Karakola mı gitti? Gelsinler de ister misin davranma diye. Daha fazla düşünmeden Çengelköy'üne doğru hızlı hızlı yürüdü. Boğaz'ın Anadolu kıyısını Kuleli'de okuduğu için avucunun içi gibi biliyordu. Nadire ile geçirdiği gecenin ertesi günü öğleye doğru yakalanmıştı. Nadire, Kuzguncuk'ta oturan devlet şurası üyesinden Nazif Paşa'nın kızıydı. Kuleli son sınıftan beri 3 yıldır sevişiyorlardı. Nadire korku bilmez bir kadındı. Cemil'i yüzerken görüp beğenmiş, enikonu baştan çıkarmıştı. Tanıştıkları zaman 1 yıllık evliydi. Çok zengin, çok da yakışıklı olan kocasıyla sevişerek evlenmişti. Öyleyken adamın mabeyinde nöbetçi kaldığı geceleri Nadire yakalanıp rezil olmayı göze alarak Cemil'le beraber geçiriyordu. Koruların en gizli yerlerini, harap yalıların tekini olmayan kayıkhanelerini Cemil'e Nadire öğretmişti. Makedonya'ya gitmeden önce ayrıldılar. İkinci çocuğunu doğurduktan sonra birden değiştiğini, güzelliğini hızla kaybederek 30 yaşına varmadan yaşlandığını, kendisine dine vererek bir tekkeye dadandığını duymuş, bir daha da hiç görmemişti. İlk gençliğinin geçtiği yerlere yaklaştıkça kişiliğinden sanki çıkıyor, 889 Cemil Beşiktaş bir başkasıymış da kendisine fısıl fısıl gençliğini anlatarak yanı sıra yürüyormuş gibi ürkütücü bir parçalanma duygusuna kapılıyordu. Sanki çıkışı olmayan bir yola sapmış, dibi görünmez daracık bir merdivenden eski yıllara doğru inmeye başlamıştı. Zamanı geriye doğru yaşamak gibi bir şeydi bu. Birazdan sık bir korunun duvar yıkığı önünde Nadire her zamanki gibi birden ayağa kalkacak, harp okulu öğrencisi Cemil'in adını fısıldayacaktı. Ne yapmıştır paşa amca? Patriotun silah davranmasını önlemek için. Gene bileğini mi tutmuştur? Sınıfın en güleç, en şakacı öğrencisiydi patriot. İki ayrı yaşayışı bir arada sürdürmenin verdiği ağırlık, sürekli olarak kendi kendinden bile korkunç şeyler saklamanın bu ürpertici karanlığı ne zaman çöktü patriotun üstüne? Patriot ne zaman patriot olmuş, gerçek yaşamının dışına çıkıp olanlara böyle dalgın bakmaya başlamıştı acaba? Külhan Beyliği, kavgacılığı, içkiyi ne zaman bıraktı? Korkunç pazı gücünü neden saklar oldu? Yalnız silah çekerken şimşek keskinliğiyle kullandığı çelik sinirlerine dış görünüşteki gevşekliği nasıl verebildi? Bildirilerin dağıtıldığı gece nerede olduğunu ispatlayamadığı için yakalanınca yalnız patriot ilgilenmiş, en sıkışık sırada taş kışlaya haberler ulaştırmayı becermişti. Asker okulları nazırı İsmail Paşa'ya çıkıp Cemil'in bu işlerle ilgisi olmadığını, bir kadının namusunu kurtarmak için kendisini feda ettiğini anlatmasaydı, taş kışladan 3 ay 6 günde zor kurtulur, ceza yemese bile okuldan %100 kovulurdu. Her zaman olduğu gibi okuldan kovulma sözlerini aklından geçirirken Cemil'in gene sırtı ürpermişti. Yalıları korulara bağlayan kapalı köprülerden birinin altından geçerken ayak seslerinin eskisi gibi kocaman kocaman öttüğünü fark edince gene geçmiş zaman içinde yaşamakta olduğunun şaşkınlığına kapıldı. Bunda ölüme meydan okumaya benzer kibirli bir şey vardı. Arkasını hem dostlarına hem karısına dönmüş yürüyor, yüzünü çevirdiği yönde ne dost ne düşman hiç kimsenin bulunmadığını biliyordu. Okuduğu okul, ordusu yıkılmış bir memlekette artık bir ana olmak değerini bile yitirmişti. İnsan bağlarının, anıların, duyguların, her çeşit vuruşma gücünün paramparça olduğu böyle yıldırıcı bir gecede okuluyla karşılaşmayı göze alamadı. Birisinden saklanır gibi yavaşça döndü. Telefon santralindeki kız, Hasan Paşa karakolunun numarasını tekrarlatıncaya kadar Arap Maksud'u bulmanın zorluğunu hiç düşünmemişti. Son rakamı soran kıza evet 3 der demez irkildi. İddiaçılığı göz önüne alınarak Maksud'un yanına Nikenban Derneği'nden bir teğmen vermişlerdi. Karşıdan kaba bir ses alo diye bağırıyor, Cem'in ne diyeceğini düşünerek susuyordu. Alo, alo, Maksud Bey'i istemiştim. Ne yapacaksın Maksud Bey'i, kimsin? Yok mu? Kimsin diyorum, biz eşek başı mıyız be? Cemil telefonu yavaşça kapattı. Biraz öncesine kadar Maksud'un karakoldaki yatağında güvenle yatıp uyuyacağını ya da Araboğlu'nun tanıdığı bir otele kendisini kolayca yerleştirebileceğini umuyordu. Eczaneden ayaklarını sürüyerek çıktı. Galata rıhtımından önce iki yanına, sonra denize baktı. Saat sabahın 9'uydu. 1919 yılının 15 Mayıs'ında güneşli bir perşembe günü, dünya üstünde gidecek hiçbir yeri, başvuracak hiç kimsesi, yapacak hiçbir işi olmamanın ölüme benzeyen yalnızlığını bir daha duydu.